bazen yaşamın acıları ve zorlukları içinde Tanrı nerede? Neden harekete geçmiyor? Neden adaleti hemen yerine getirmiyor? Neden cevap vermiyor diyebiliriz. Bu çok önemli konuları araştırmak istiyorsanız lütfen bize kulak verin. Bu programda Kutsal Kitap'ta iman babası olarak adlandırılan İbrahim'in hayatındaki tecrübeleri inceleyerek Tanrı'nın iman ve güvenimizi nasıl pekiştirdiğini göreceğiz.
Welcome, listening friends.
Merhaba sevgili dinleyiciler.
What a joy it is to know that you are enjoying this series of messages from the life of Abraham.
İbrahim'in yaşamından mesajlar serisini zevkle dinlediğinizi bilmek bizim için büyük bir sevinç kaynağı.
And we are so glad to hear from so many of you.
Bunu birçoğunuzdan duymaktan çok memnunuz.
In our last broadcast, we learned that fear in one form or another comes to all of us.
Son programımızda öğrendik ki korku her birimize şu ya da bu şekilde gelir.
And that fear does not come to each of us at the same time or under the same circumstances.
Ayrıca korku her birimize aynı anda ya da aynı koşullarda gelmez.
We learned that although it might seem contradictory, that there are fears that hit after a great victory.
Şunu da öğrendik ki çelişkili gibi gözükse de büyük zaferlerden sonra gelen korkular da vardır.
There are fears that only move in after great achievements and accomplishments.
Sadece büyük başarı ve galibiyetlerden sonra bastıran korkular vardır.
The Bible reveals to us that this kind of fear must have struck Abraham.
Kutsal kitap bize gösteriyor ki bu tür bir korku İbrahim'i sardı.
And that is why God said to him in chapter 1 verse 15 of the book of Genesis, I am your shield, your very great reward.
İşte bu yüzden Rab ona Yaratılış 15. bölüm 1. ayette senin kalkanın benim, ödülün büyük olacak dedi.
Most likely by the time Abraham got home, he was devastated physically, mentally and emotionally.
Büyük bir olasılıkla İbrahim eve gittiğinde fiziksel olarak, zihinsel ve duygusal olarak çok yıpranmıştı.
You will only appreciate the way Abraham felt if you have experienced what it is to have victory over Satan.
Eğer şeytan üzerinde zafer elde etmenin ne olduğunu tecrübe etmişseniz, sadece o zaman İbrahim'in hissettiklerini takdir edebilirsiniz.
You will understand the drain that takes place after the victory.
Sadece o zaman zaferden sonra gelen tükenmişliği anlayacaksınız.
And I said in the last broadcast that some of you may be saying, how can you have fear after victory?
Ayrıca son programımda dedim ki, bazılarınız zaferden sonra nasıl korku hissedilir diye sorabilirsiniz.
And I also said that the wonderful thing about our Lord is that he knows even our unspoken needs.
Ve dedim ki, Rabbimiz hakkında harika olan bir şey, onun bizim dile getiremediğimiz ihtiyaçlarımızı da bilmesidir.
I also mentioned that the moment when you and I are most vulnerable to sin is a moment after the flush of victory.
Şundan bahsettim ki, sizin ve benim günaha en çok açık olduğumuz an, zaferin kazanılmasından sonraki andır.
That is why God said to Abraham, do not be afraid because I am your shield.
İşte bu yüzden Rab İbrahim'e korkma, senin kalkanın benim diyor.
Listen to what Abraham said in verses 2 and 3 of chapter 15 of the book of Genesis.
Şimdi İbrahim Yaratılış 15. bölüm 2. ve 3. ayetlerde ne demiş ona bakalım.
He was yearning for reassurance.
O güvence için can atıyordu.
Let us read those two verses.
Bu iki ayeti okuyalım. Avram, ey egemen Rab, bana ne vereceksin dedi. Çocuk sahibi olamadım. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki uşak mirasçım olacak. Yaratılış 15. bölüm 2. ve 3. ayetler.
You would think that after verse 1 where God assured Abraham not to be afraid, that Abraham would fall on his knees and thank the Lord.
Birinci ayette Tanrı İbrahim'e korkmaması konusunda garanti verdikten sonra, İbrahim dizlerinin üstüne çökecek ve Rab'be teşekkür edecek diye düşünebilirsiniz.
But that is not the case.
Fakat olay öyle olmadı.
In fact, all that you hear from Abraham after the great word of assurance is a note of despair.
Büyük vaat sözlerinden sonra İbrahim'den duyduğumuz sadece umutsuzluk.
You might say, that doesn't make sense.
Bu çok anlamsız diyebilirsiniz.
Oh yes, it does.
Evet, anlamlı.
Put yourself in Abraham's place just for a moment.
Bir dakika için kendinizi İbrahim'in yerine koyun.
God made a promise to Abraham.
Tanrı İbrahim'e bir vaat verdi.
And 10 years later, the promise had not been fulfilled.
Ve 10 yıl sonra hala vaat yerine gelmemişti.
Any of us would have panicked after 10 days, not 10 years.
Birçoğumuz 10 yıl değil, 10 gün sonra paniklemeye başlarız.
Think of how embarrassing and humiliating it is for Abraham.
Düşünün, bu durum İbrahim için nasıl utanç verici ve küçük düşürücü.
For 10 years, Abraham had been introducing himself to people as the man whose descendants would be as the dust of the earth.
10 yıl boyunca İbrahim kendini insanlara, torunları yeryüzünün tozu kadar olacak olan kişi olarak tanıtıyor.
Some may have asked him, Abraham, by the way, how many children do you have right now?
Bazıları ona sormuş olabilir. İbrahim, bu arada şimdi kaç çocuğun var?
Oh, none, not yet.
Hiç, henüz yani.
Oh, but God made me a promise.
Ama Tanrı bana söz verdi.
After 10 years, his neighbors were snickering behind his back.
10 yılın ardından komşuları onun arkasından gülüyordu.
As they watch him and Sarah get older, they probably begin to wonder about his state of mental health.
Büyük olasılıkla Sarah'ın ve İbrahim'in yaşlanmasını seyredip onların akıl sağlıkları hakkında merak etmeye başladılar.
You know, when I was 19 years of age,
ben 19 yaşındayken,
I told my Christian friends about something that the Lord had promised me.
Hristiyan arkadaşlarıma Tanrı bana bir konuda söz verdi diye bahsetmiştim.
Which seemed absolutely impossible at the time.
O an için imkansız görünen bir konuda.
And they were genuinely concerned about the state of my mind.
Ve gerçekten onlar, ama gerçekten demek istiyorum ki onlar benim akıl sağlığım hakkında kaygılandılar.
They went and talked with some of my family members with real concern.
Ailemin bazı fertlerine girip konu hakkında konuştular.
They were deeply concerned about the state of my mind.
Onlar dediler ki benim akli sağlığım konusunda derin bir endişe duyuyorlarmış.
How can he pray, they asked, and claim the impossible?
Nasıl olur da imkansız olan bu konuda dua edebilir diye sordular.
Very simply.
Çok basitti.
God said it, that's all.
Tanrı söyledi, hepsi o kadar.
Within 6 months, God did it.
6 ay içinde de Tanrı yaptı.
What probably was happening with Abraham at that point?
Bu noktada muhtemelen İbrahim'de ne oluyordu dersiniz?
Was that the battle was waging in his heart and mind?
Yüreğinde ve zihninde bir savaş vardı.
And he began to ask the Lord.
Ve Rabbe sormaya başladı.
Lord, have I misunderstood your promises?
Rab, senin vaadini yanlış mı anladım?
Lord, have I misheard you?
Rab, seni yanlış mı duydum?
Lord, I am becoming concerned about my reputation.
Rab, itibarım hakkında endişeleniyorum.
My listening friends, listen to me very carefully. This is very important.
Sevgili dinleyiciler, beni dikkatle dinleyin. Burası çok önemli.
God's delays are never his denials.
Tanrı'nın ertelemeleri asla onun inkarı değildir.
Just because God delays the fulfillment of his promise to you, it does not mean that he is denying that promise.
Tanrı'nın vaadini yerine getirmeyi geciktirmesi, onun o vaadi inkar ettiği anlamına gelmez.
But you better be absolutely certain that it is God's promise and not a promise that you made in the flesh to yourself.
Fakat bu vaadin, Tanrı'nın sözü olduğundan kesinlikle emin olmalısınız. Kendinize verdiğiniz insansal bir söz olmamalı.
Because if it is God's promise, you can be sure of this.
Çünkü eğer Tanrı'nın sözüyse şundan emin olabiliriz ki,
during the waiting times, God is enrolling you in the school of spiritual growth.
Bekleme zamanlarında Tanrı sizi ruhsal gelişme okuluna kaydediyor.
Solomon understood this heavenly educational principle and said years later in Ecclesiastes 3:11.
Süleyman bu göksel eğitim ilkesini anladı ve yıllar sonra Vaiz 3. bölüm 11. ayette
He has made everything beautiful in its time.
Tanrı her şeyi zamanında güzel yaptı dedi.
During the waiting process, we often go through the following stages.
Bekleme sürecinde genellikle aşağıdaki aşamaları izleriz.
Stage number one.
Birinci aşama.
What is wrong with me?
Ben de yanlış olan ne?
Why God is not fulfilling His promises to me?
Niçin Tanrı bana verdiği sözü yerine getirmiyor?
Stage number two.
İkinci aşama.
We question our motives.
Motivasyonumuzu sorgularız.
Why am I seeking after this thing?
Bunu neden istiyorum?
Stage number three.
Üçüncü aşama.
We lift up our souls to the Lord and begin to agonize in prayer with Him.
Ruhlarımızı Rab'be kaldırır ve ona dualarımızla yakarmaya başlarız.
And that's exactly where God wants us to be.
İşte bu, Rabbin bizim olmamızı istediği yerdir.
A few of you, my radio friends, might be asking.
Dinleyici arkadaşlarım, bazılarınız sorabilir.
You mean God wants to see me agonize in prayer?
Rab beni dualarımda acı çekerken mi görmek istiyor?
Oh yes, sir.
Evet, öyle efendim.
Yes, that's exactly what he wants.
Evet, bu onun tam olarak istediği.
When delay occurs in our lives,
hayatlarımızda gecikmeler ortaya çıktığında,
we give the Lord much more attention than we have ever given him before.
Rab'be daha önce olduğumuzdan çok daha fazla dikkatimizi yöneltiriz.
During the delay,
erteleme esnasında,
as we speak to the Lord, he speaks to us.
Rab'le konuştuğumuzda o da bize konuşur.
He begins to teach us if we have a teachable heart.
Eğer öğretilebilir bir yüreğe sahipsek bize öğretmeye başlar.
You make it difficult for yourself if you consciously or unconsciously refuse to learn God's lesson.
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak Tanrı'nın derslerini öğrenmeyi reddedersen kendi durumunu zorlaştırmış olursun.
Until you have come to the place of agonizing before the Lord, you are not able to hear his voice.
Acı çekme noktasına gelene kadar onun sesini duyamazsın.
Or hear the things that he wants to say to you.
Ya da sana söylemek istediği şeyleri duyamazsın.
In verse 3, Abraham proceeds to remind the Lord of his preferred plan.
Üçüncü ayette İbrahim Rab'be sunduğu planı hatırlatmayı sürdürdü.
Namely that Eliezer of Damascus, his servant, whom he adopted, will inherit him, and that's just as good.
Yani, mirası, evlat edindiği uşağı Eliezer'e kalacaktı ve bu planda iyiydi.
And that's very pragmatic on the part of Abraham.
Bu İbrahim için oldukça gerçekçiydi.
This was very good problem solving.
Bu problemi çözmek için de iyi bir yoldu.
Abraham probably thought it would help God save face.
İbrahim büyük bir olasılıkla düşündü ki bu Tanrı'ya itibarını korumakta yardım edecekti.
Is that kind of thinking right?
Bu tarz bir düşünme doğru mu?
No, it's wrong.
Hayır, yanlış.
God is so patient, he is so loving, and in his love he tells Abraham no.
Tanrı çok sabırlı. O çok sevgi dolu ve o sevgisiyle İbrahim'e hayır diyor.
I am the God of miracles.
Ben mucizeler tanrısıyım.
I am the God of the supernatural.
Doğaüstü güçlere hakim olan tanrıyım.
I am the God of the impossible.
İmkansızlıkların tanrısıyım.
I am the God of the undoable.
Olanaksızlıkların tanrısıyım.
And you will have a son who will come out of your body.
Senin kanından gelen bir oğula sahip olacaksın.
Verse 6 is a very important verse of chapter 15 of the book of Genesis.
Yaratılış kitabı 15. bölümde 6. ayet çok önemli.
Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness.
Abraham Rab'be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı. Yaratılış 15. bölüm 6. ayet.
It was by faith, not by works, that Abraham was saved.
İbrahim'in kurtuluşu imanla oldu, işlerle değil.
Then God does something to assure Abraham using the very custom of those days.
Tanrı İbrahim'i inandırmak için o günlerde adet olan bir şeyi kullandı.
In the days when they did not have lawyers looking over the fine print in a contract before it was signed,
o günlerde yazılı bir kontratı imzalamadan önce inceleyecek avukatlar olmadığından,
contractual agreements were performed in a certain ritual.
Kontrata bağlı antlaşmalar belirli adetler kullanılarak yapılırdı.
They would take a designated animal depending on the size of the contract.
Kontratın boyutuna bağlı olarak belirlenmiş hayvanı alırlar.
And they will cut it in half.
Ve onu ikiye bölerek keserlerdi.
Then arrange the pieces in such a way that between them there was an empty space.
Sonra parçaları arasında boş alan kalacak şekilde düzenlerlerdi.
That space would be like an aisle or a corridor between the two halves.
Bu boşluklar iki parça arasındaki koridor gibi olurdu.
The men who are making the contract would walk together between the two halves of the animal.
Kontratı yapan iki adam hayvanın iki parçasının arasından birlikte yürürlerdi.
While they were walking, each man would declare that if he broke his half of the contract,
onlar yürürken şunu ilan ediyorlardı ki, eğer bir kontratın kendisine ait yarısını bozarsa,
what happened to the sacrificed animal would happen to him.
Kurban edilmiş hayvana ne olmuşsa ona da o olacak.
To put it bluntly,
açıkça ortaya koyarsak,
both men are actually sealing the covenant with their own blood.
Her iki adam da antlaşmayı kendi kanlarıyla mühürlüyorlardı.
If one partner broke the covenant,
eğer içlerinden birisi antlaşmayı bozarsa,
he would have to be ready to give his life as a payment or restitution.
Hayatını bedel olarak vermeye hazır olmak zorundaydı.
How about that for a binding agreement?
Böyle bağlayıcı antlaşma nasıl gözüküyor?
Some of you may have been cheated and wish that this method still operative today.
İçinizden kandırılmış olanlar bu yöntemin bugün hala geçerli olmasını isteyebilirler.
There was no government arbitration back then.
O zamanlarda aralarında hakemlik yapacak bir hükümet de yoktu.
Or courts of law.
Ya da adalet mahkemeleri.
And there was no wiggling out of a contract.
Kontratın dışına çıkış yok.
But here in Genesis 15.
Fakat burada Yaratılış 15'te
there was one most important twist in this covenant.
Bu antlaşmada çok önemli bir değişiklik var.
The Lord alone walks down the corridor.
Rab tek başına bu koridordan yürüyor.
The Lord alone walks between the two halves.
Rab tek başına iki yarı arasında yürüyor.
The Lord alone obligated himself unconditionally to this servant Abraham.
Rab tek başına kendisini koşulsuz bir şekilde kulu İbrahim'e adadı.
And that was the sign that Abraham was looking for.
İşte bu İbrahim'in aradığı işaretti.
Abraham had no part in the transaction.
İbrahim'in bu işte payı yoktu.
Abraham had no obligation to meet.
İbrahim'in yerine getireceği yükümlülüğü yoktu.
Abraham did not walk between the sacrificed animal.
İbrahim kurban edilmiş hayvanlar arasında yürümedi.
Abraham was only to trust and God would fulfill his promises.
İbrahim yalnızca güvenecekti ve Tanrı vaadini yerine getirecekti.
Chapter 15 closes with the Lord giving Abraham a final reminder and restating of the promise.
15. bölüm Rabbin İbrahim'e vaadi hatırlatması ve tekrar açıklaması ile son bulur.
My listening friends, as I leave you today, I want to tell you something very important.
Sevgili dinleyiciler, bugün sizden ayrılırken size çok önemli bir şey söylemek istiyorum.
You do not have to fear because the Lord is in control.
Rab tamamen kontrolde diye korkmanız gerekmez.
You don't have to be anxious because all things in your life will occur according to God's timing.
hayatınızdaki her şey Tanrı'nın zamanlamasına göre olacak diye endişelenmeniz gerekmez.
You don't have to doubt because God means what he says.
Şüphe etmeniz gerekmez. Çünkü Tanrı ne söylüyorsa onu gerçekten kastediyor.
You don't have to fear because God's delay does not mean God's denial.
Korkmanız gerekmez. Çünkü Tanrı'nın ertelemesi Tanrı'nın inkar demek değildir.
You don't have to live in uncertainty because God's covenant is unconditional.
Belirsizlik içinde yaşamanız gerekmez. Çünkü Tanrı'nın antlaşması koşulsuzdur.
In our next broadcast, we will find out what happens when our lives are lived in disobedience to God.
Gelecek yayınımızda hayatımızı Tanrı'ya itaat etmeden yaşadığımızda neler oluyor onu bulacağız.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Gelecek sefere kadar Tanrı sizi bereketlesin. Bu programda Tanrı'nın bizi her zaman duyduğunu fakat cevabını en uygun zamanda verdiğini gördük. Tanrı bunu hep imanımızı güçlendirmek ve kendi yüceliğini açıklamak için yapıyor. Gelecek programda ise yaşamımızda Tanrı'ya itaat etmediğimizde, onun bizim için iyi olan planını izlemedikçe nelerle karşılaşacağız onu göreceğiz.